Ayrım 14.
İra ilk eylemden dersler çıkararak bombalamaya devam eder. Londra'ya gönderilen yeni ekiplerin görevi vurmak değil, yerleşip ortama uyum sağlamak olarak belirlenir. İrlanda'dan İngiltere'ye gidip gelen gezici ekiplerse tren istasyonlarını, askeri kışlaları, zenginlerin alışveriş merkezi Harrods'ı, askerlerin devam ettiği barları, askeri araçları ve Tower of London gibi kraliyetin hassas olduğu noktaları bombalayacaktır. İra, evlerde imal edilebilen taşınması ve saklanması zor patlayıcılardan Semtex'e geçiş yapar. Güvenlik güçleri çaresizdir. Kariyerini kaybetme korkusu içindeki üst görevliler, ne pahasına olursa olsun yakaladıkları şüphelileri mahkemeye çıkartmaya kararlıdırlar. Guildford, Woolwich ve Birmingham'da askerlerin devam ettiği barlarda gerçekleştirilen patlamalarla 28 kişi ölür, 236 kişi ağır yaralanır. Öfke ve çaresizlik içindeki polis şefleri sahte deliller ve işkence altına alınmış ifadelerle Guildford için 4 ve Birmingham için 6 İrlanda asıllıyı mahkum ettirmeyi başarırlar. 1974'te kullanılmaya başlanan ve vücutta kalan patlayıcı kalıntılarını tespit ettiği iddia edilen kimyasal işlemin sigara, boya ve deterjan gibi maddelerle karşılaştığında hatalar yaptığı yıllar sonra ispatlanacak ve 1988'de Birmingham altılısı ve 1991'de Guildford dörtlüsünün suçsuz olduğu ispat edilecek ve serbest bırakılacaklardır. Ardı ardına gelen patlamalar İngiltere'ye yerleşmiş İrlandalı toplum içinse baskı ve korkuyu getirir. Birmingham'da 21 kişiyi öldüren patlamadan sonra İngiliz işçiler tarafından tehdit edilen İrlandalı işçiler kendi emniyetleri için evlerine gönderilir. İrlandalıların gittiği barlara petrol bombaları atılır. İstihbarat dersinden sınıfta kalan İngiliz polisi çareyi eline geçen her İrlandalıyı gözaltına almakta bulur. İrlandalılar bir kez daha ırkçı ayrımcılığın kurbanı olurlar. Londra'daki Ealing Belediyesi İrlandalıları belediye evlerine yerleştirmeyi reddetmeye başlar. İrlandalıları aşağılayan fıkraların sayısı artar. Birmingham'daki patlama önemli sonuçlar doğurur. İra saldırılarını azaltmak zorunda kalır. İngiliz solu o güne kadar desteklediği İra'dan uzaklaşır. Toplama kamplarındaki İralılarsa Gerry Adams'ın liderliğinde yeni İrlanda programının uygulanmaya konmasını, halk komisyonları ve kooperatiflerin kurularak halkla temasa geçirilmesini isterler. Şimdiye kadar hep halktan destek bekledik, sıra halka destek vermeye geldi denmektedir. British hükümeti ise zayiatın artması ve polisiye önlemlerin işe yaramaması karşısında harekete geçmek zorunda kalır. Ateşkes. İlk adım bir grup protestan din adamından gelir. Bu grup İran'ın ordu konseyi ile bir toplantı ister. Konseydeki her üye kaçak durumunda olduğundan toplantı kısa sürer. İzlenim olumludur. İra barışa meyillidir. Din adamları İra ile hükümet arasındaki arabulucu rolünü üstlenir. Hükümete gönderdikleri mesaj şöyledir. Ordu konseyi içinde şahinler ve güvercinler var. Bizim stratejimiz güvercinlerin güçlenmesini sağlamaktır. İra Ordu Konseyi 5'e 2 çoğunlukla ateşkes kararı alır ve Aralık 1974'te ateşkesi ilan eder. Bu seferki ateşkes pek ateşkese benzemese de hemen hemen bir yıl sürecektir. Aradan 20 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen bu ateşkesin analizini yapanların karşılığını bulamadığı soru, Londra'nın bu ateşkesten ne elde etmeyi umduğu olacaktır. İran'ın İngiliz ordusunun ve yönetiminin adayı tamamıyla boşaltmayı taahhüt etmeden barışı kabullenmesi olanaksızdır. Londra'nın ise bunu yapamayacak olmasının nedenleri açıktır. Birincisi, Soğuk Savaş'ın sürdüğü bir dönemde ne Londra'nın ne de NATO'nun Belfast limanından, askeri üs, radar ve havaalanlarından ve ekonomik yatırımlardan vazgeçmesi olanaksızdır. İkincisi, İRA ve diğer sol eğilimli grupların İrlanda'yı Küba'ya çevirme tehlikesinden ciddi olarak ürkülmektedir. Küba'nın bir gün ABD'yi işgal edeceğine inanıldığı için bu tehlikeden bahsetmek o dönemde pek gülünç değildir. Üçüncüsü, hükümetin teröre boyun eğiyor olması, İngiltere'deki sol gruplara yanlış fikirler verecektir. Dördüncüsü, birlikçilerin ve yobaz din adamlarının peşine kolaylıkla takılacak olan Protestan toplumu İRA'ya verilen ödünler konusunda ikna etmek olanaklı gözükmemektedir. Beşincisi, Britanya'da yaşayan Protestan gruplarla Katolik göçmenler arasındaki gerginliğin ödünler nedeniyle patlaması tehlikesi vardır. Altıncısı, İngiliz ordusunun yenilgiyi kabul etmek anlamına gelecek bu ödünlere soğuk baktığı ve gelişmeleri baltalayacak tedbirleri alacağı da açıktır. Bunun da ötesinde Dublin'in Kuzey İrlanda ile ilgili sorumluluk almak istediği belli değildir. Bu koşullarda tarihsel ve vazgeçilmez talepleri karşılanamayacak olan İran'ın nasıl olup da barışa inandığı belli değildir. Cumhuriyetçi Haber'in bu dönemde çıkan sayıları barışa umutla bakan yazılarla doludur. İRA kandırılmıştır. Kuzey İrlanda Bakanı Rees, Başbakan Wilson'a yazdığı bir mektupta, "Cumhuriyetçileri kandırmak için yola çıktık ve onları kandırdık," diyecektir. Hükümet kısa vadede zaman kazanmayı, uzun vadede ise polisi güçlendirip orduyu geri çekerek ve İRA'yı politik arenaya iterek Kuzey İrlanda'da günlük yaşamı normalleştirmeyi, İran'ın yasa dışı faaliyetlerini adi suç olarak kavuşturmayı ve İRA'yı hem kuzeydeki hem de güneydeki Katolik toplumlardan izole etmeyi planlamaktadır. Ateşkesi çok iyi değerlendiren gizli servisler istihbarat faaliyetlerini arttıracak ve süratle İRA'ya sızacaklardır. Sızılacak diğer bir kesimse bölgeyle ilgili haberleri herkesten önce alan ve güvenilir kontakları olan BBC'nin Kuzey İrlanda şubesidir. Bölgeyle ilgilenen gazeteci yazar Martin Dillon, 1997 yılı sonunda yayınlayacağı bir kitabın son bölümünde BBC'deki meslektaşlarının bazılarının MI5 ajanı olduğunu gösteren belgelere yer verir. God and the Gun. Öte yandan psikolojik operasyon timi ya da enformasyon şubesi gibi isimler altında faaliyet gösteren istihbarat birimleri, sahte belgeler ve banka hesapları hazırlama, basına yalan haber geçme ve haberleri çarpıtma ve gizleme gibi yollarla İRA'yı hem İngiliz sempatizanlarından hem de Katolik toplumdan uzaklaştırma yolunda önemli adımlar atar. Bu tür faaliyetlerin varlığı 1990'lı yıllarda bizzat bu faaliyetlerde görev almış ajanlar tarafından itiraf edilecektir. Londra'ya aynı dönemde bölgeye SAS, Special Air Force, özel hava gücü birliklerini sevk eder. Bu resmi olarak 1976'da açıklanacaksa da SAS'ın 1971'den beri bölgede olduğu bilinmektedir. SAS, 2. Dünya Savaşı sırasında kurulmuş ve hedeflere havadan sevk edildiği için de bu ismi almıştır. Daha önceleri kolonilerdeki gerilla direnişlerini kırmakta görev almış bu gücün, bu dönemdeki tek hedefi İRA'dır. Yüksek derecede fiziksel ve beyinsel eğitim gören ve iyi para kazanan SAS komandoları işlerinin ehlidirler. Güney İrlanda'da hedef kovalarken üzerlerinde silahla İrlanda polisine yakalanacak, Falkland'da soğuğa dayanamayıp adayı helikopterle terk edecek ve Irak'ta gülünç iletişim hataları sonucu Saddam'ın askerlerine teslim olacak olsalar da, Belfast'ın karanlık sokaklarında elleriyle koymuş gibi buldukları İRA üyelerini vurup kaçmakta üstlerine yoktur. Bütün üyeleri ve ilişkileri deşifre olacak İRA, 1976 yılı içinde SAS'tan öldürücü darbeler alacaktır. Ulster Polis Gücü'nün özel şubesi ise modernize edilir. Yeni kurulan E3 şubesi ajanlar, casuslar ve ihbarcılarla, E4 ise takiple ilgilenmek üzere görevlendirilir. E4A ise olağanüstü derecede gizlilik gerektiren bilgi toplama ve takip operasyonları için devreye sokulur. Çok iyi eğitilmiş ve gerçek kimlikleri saklı tutulan E4A elemanları 1980'li yıllarda İRA ve INLA'ya ağır kayıplar verdirecek bir istihbarat şebekesi kurar. Bu dairenin uzun yıllar komutanlığını yapmış olan üst düzey görevlisi Ian Phoenix, ölümüne kadar arkadaşları tarafından işitme cihazı satıcısı olarak tanınmıştır. Hükümetin attığı tek olumlu adım, olası çözümlerin tartışılıp saptanması için bütün politik partilerin genel seçim sonucu tespit edilecek üyelerle temsil edileceği bir kongre oluşturmak olsa da, kongre 11 aylık süresi içinde sekteryan ve ödün vermez tavrın kurbanı olacak ve Mart 76'da ömrünü tamamlayacaktır. Birlikçi partiler kongrenin çökmesini garantilerken, kralcı silahlı gruplar da Katolik sivilleri hedef alan provokatif eylemlerini arttıracaklardır. Ateşkes süresince gelişi güzel öldürülen sivillerin sayısı tüm yılların rekoru olacaktır. Yine yıllar sonra ispatlanacağı gibi bu saldırılarda kralcılar bazı polis memurları ve ordu mensupları ile işbirliği içindedirler. 1997 Mart'ında kralcılar tarafından gerçekleştirilen iki öldürme eylemi ile ilgili olarak bu dönemde orduda görevli olan 4 eski askerin tutuklanmış olması bu işbirliğinin bir göstergesidir. Hükümet hem İRA'yı yasal politik alana itmek hem de 1971'de olduğu gibi sokaklarda çıkan küçük çaplı çatışmaların büyüyüp ateşkesi bozmasını engellemek için istemese de İRA ile eşit ilişkiler kurup işbirliği yapmak zorunda kalır. Bir kez daha teröristlerle masaya oturulur. İRA'nın ateşkesi kontrol edebilmesi, ateşkes ihlallerini soruşturabilmesi, İRA birimleriyle polis arasındaki iletişimi kurabilmesi maksadıyla olay merkezi adı verilen Katolik mahallelerde yer alacak, Sinn Féin tarafından çalıştırılacak 7 merkezin açılmasına izin verilir. Bu merkezler süratle İRA'nın polis karakolu, danışma merkezi ve propaganda ofisine dönüşür. Devlet tuhaf bir biçimde hem İRA'nın otoritesini tanımış hem de onun asla elde edemeyeceği bir kontrol ve iktidar mekanizmasını İRA'ya hediye etmiştir. Gel gör ki ateşkesin İRA'nın gücünü zayıflatacağı gerçeği göz önüne alınırsa, Londra'daki bilir kişilerin kendi politikaları açısından doğru hareket ettikleri doğrudur. Bu dönemin ilginç bir gelişmesi de Longcash cezaevinde kralcı ve cumhuriyetçi mahkumlar arasındaki bir toplantıdır. Hükümetin izniyle ve her iki toplumdan birer din adamının nezaretinde yapılan bu toplantılardan akıl almaz kararlar çıkar. Kralcılar masum Katolikleri öldürmekten vazgeçeceklerini, fakat karşılığında cumhuriyetçilerin görev saatleri dışında sivil hayatlarını yaşayan polis ve askerlere yönelik saldırılarını durdurmalarını talep ettiklerini belirtir. İRA, üniforma içindeki her askerin ve polisin doğal bir hedef olduğunu ve bunların öldürülmeye devam edileceğini bildirir. Kralcılar bunu kabul ederler. En ilginci ise bu grupların savaş sürdüğü müddetçe birbirlerini öldürebileceklerini kabul etmeleridir. Aslında ateşkes yalnızca güvenlik kuvvetleri ile İRA arasındadır. İRA ile kralcı silahlı gruplar arasındaki savaş devam eder. Barışı getirecek hiçbir çözümün kendi yararlarına olmayacağına inanan kralcılar, Katolik halka yönelik saldırılarını yoğunlaştırırlar. İRA ve diğer silahlı cumhuriyetçi gruplar cevap verirler. Shankill ve Falls mahallelerindeki barlarda, iş yerlerinde ve evlerde bombalar patlamaya başlar. Öte yandan olay merkezleriyle otoritesini kabul ettirmiş olan İRA, resmi İRA, OIRA ile hesabını da bu dönemde kapatmayı planlar. Yıllardır ortak düşmana karşı kendi bölgelerinde savaş veren bu iki grup, Ekim 1975'te birbirlerine girerler. Demokratik, sosyalist ve cumhuriyetçi olduğunu iddia eden PIRA, Marksist, sosyalist ve cumhuriyetçi olduğunu iddia eden OIRA'yı tarihten silmeyi tasarlamaktadır. OIRA ise kendinin 1972'de ilan ettiği tek taraflı ateşkesi protesto edip, örgütten ayrılanların kurduğu ve 1975'te İRA'nın ateşkesini protesto ederek oradan ayrılanların katılmasıyla güçlenen İrlanda Cumhuriyetçi Sosyalist Partisi ve onun askeri kanadı İrlanda Milli Kurtuluş Ordusu ile çatışmaya girer. Cumhuriyetçiler birbirlerini vurmaktadır ve polisin iki grup arasındaki çatışmayı seyredip sonra tutuklamalar yapması gibi komiklikler yaşanmaktadır. Bu savaşın ilk ay bilançosu 10 ölüdür. İran'ın desteğiyle kurulmuş Falls Mahallesi Taksi Kooperatifinin başkanının bu hengamede öldürülmesiyle Katolik taksiler yolları kesip bu savaşın durdurulmasını talep eder. Kadınlardan oluşan bir grubun aynı taleple gösterilere başlaması üzerine Cumhuriyetçi silahlı gruplar geri adım atmak zorunda kalırlar. Bu kan davası ancak 1977'de hapisten yeni çıkan Jerry Adams'ın ve iki papazın arabuluculuğu ile durdurulur. Asıl bilanço hem İran'ın hem diğerlerinin halk desteğini tamamıyla kaybetmeleri olur. Gelişmeleri memnuniyetle izleyen ve güven kazanan hükümet İralı tutuklulara savaş esiri statüsünü veren uygulamayı durdurur, olay merkezlerini kapatır ve Mart 1976'da polisler Sinn Féin'in Belfast şubesini basarlar. İran'ın prestiji sıfıra düşer. Adams 21 Temmuz 1983 tarihli Cumhuriyetçi Haber'de ateşkes dönemini İran'ın yenilgiye en fazla yaklaştığı dönem olarak niteleyecektir. Alt kadrolar ateşkesin bitirilmesi için Dublin'deki merkeze baskı yapmaya başlarlar. Longcash cezaevinde günlerini ana dilleri olan Gaelic öğrenmek ve politika konuşmakla geçiren genç kadrolar, İran'ın Dublin'de rahat ve güvenlik içinde yaşayan yaşlı bir kadro tarafından yönetilmesine karşıdırlar. Longcash tartışmaları savaşın hem askeri hem politik alanda verilmesini öngören ve bir elde oy pusulası bir elde armalite olarak sloganlaştırılacak uzun dönemli İRA stratejisini doğuracaktır. Longcash müdaimlerinden Jerry Adams, Cumhuriyetçi Haber'deki köşesinde hem sekteryan cinayetlere hem de apolitik tavra karşı cephe açar. Onları protestanlar ve bizleri ne adla çağırıyorlar olursa olsunlar, onlar İngilizler için önemli olan bizi kapıştırıp kendi çözümlerini kabul ettirmek ve eski hesapların üzerinden yeni kârlar yapmaktır. Sokak komitelerini ve kooperatifleri kurmalıyız. Toprağından olan küçük çiftçiler, sendikaların sattığı fabrika işçileri ve iki yakası bir araya gelmeyenler için çarpışmalıyız. Adams 1969-70 yıllarında evsiz aileleri işgal evlerine yerleştiren, yaşlıların evlerini onaran gençlerin çalışmalarını örnek gösterir ve halkla temasın önemini vurgular. Her cephede savaş. Kontrolden çıkmış İRA birimleri kendi başlarına eylemlere başlarlar. Otoritesini kaybetmek telaşına düşen Dublin'deki İRA merkezi her cephede savaş kararı alır. Londra'daki birimlere bombalama emri gönderir. Çatışma alanından uzakta, Dublin'de ve sınır bölgelerinde yaşamakta olan ordu konseyi mensupları, kuzeyden gelen baskıya boyun eğerler ve kuzeydeki İRA birimlerinin ayrı bir örgütlenmeye gitmesini kabul ederler. Londra'daki Hilton ve Rotman gibi lüks otellerde, Mayfair'deki bazı lüks lokantalarda patlayan bombalarla ne olduğu ve ne kadar sürdüğü anlaşılamayan ateşkesin bittiği kesinleşir. 6 vilayette birden polise, askere ve kralcılara saldırılar düzenlenir. Derry kenti yangın bombalarıyla cehennem yerine çevrilir. Güney Arma Eylem Gücü adı altında hareket eden bir grup protestan sivillere yönelik saldırılarda bulunur. Aynı grup daha önce de işçileri taşıyan bir minibüsü durdurup 10 protestanı öldürmüştür. Bu grubun İran'ın kontrolü dışında olduğuna inanmak güçtür. İran'ın tarihinde bölünmeler sık yaşandığı için yeni adlarla yeni grupların ansızın ortaya çıkmaları şaşırtıcı değildir. Fakat zaman zaman da İran'ın kendisinin ehvenişer olduğunu göstermek ya da kendi politikasına ters düşen eylemleri başka adlar altında gerçekleştirmek amacıyla fason örgütler kurduğu da bir gerçektir. Bunun yanı sıra alt kadrolara belli ölçüde hedef seçme ve eyleme geçme özgürlüğü verilmiştir. İran'ın eski Genelkurmay Başkanı Max Tiofain kendi yazdığı kitapta şunları söyler. Başarımız aktif servis gönüllülerinin ve askerlerimizin inisiyatiflerine bağlıdır. Birkaç kişilik birimler halinde hareket eden gerillalar, bırakınız görevlerini yerine getirmeye, hayatta kalmak için kendi irade ve yargılarını kullanmak zorundadırlar. 1975 ve 76 yılları içinde Kuzey İrlanda'daki savaşın bilançosu 544 ölüdür. Bunun yalnızca 83'ünü asker ve polisler oluşturur. Bu yıllar aynı zamanda o döneme kadar yalnızca erken patlayan bombalar ve kaza kurşunları ile ölen sivillerin özellikle hedef olarak seçildiği yıllar olacaktır. Bu tür eylemler aslında kralcı cephede yeni değildir. 1960'lı yıllardaki insan hakları hareketinin Katolik toplumda uyanışa neden olacağını fark edip, kendi uykusundan uyanan Ulster Volunteer Force'ın UVF, o dönemdeki lideri Gusty Spence'in sloganı, "Eğer bir İralı bulmazsan herhangi bir Katoliği vurdur." 1975'te Batı Belfast'taki UVF'nin başında Lenny Murphy vardır. Murphy ve çetesi 1977'ye kadar 20 Katoliği öldüreceklerdir. Yöntemleri basittir. Geceleri üstleri olan Shankill Caddesi'nden çaldıkları arabalarla Katolik mahallelere geçmekte, yakaladıkları savunmasız Katolikleri kaçırıp Shankill'e dönmektedirler. Öldürme eylemleri bölgede az rastlanır olaylardan değildir. Günlük hayatın bir parçasıdır. Fakat Murphy ve çetesinin adını Shankill kasaplarına çıkaracak öldürme eylemleri diğerlerinden farklıdır. Kasapların kişiliklerini ve işledikleri insanlık dışı cinayetleri en ince ayrıntılarına kadar inceleyen ve bulgularını bir kitapta toplayan araştırmacı yazar Martin Dillon, 1989'da basılacak bu kitabına doğal olarak Shankill Butchers adını verecektir. Dillon'ın itiraflara, şahit ifadelerine ve polis raporlarına dayanarak verdiği bilgilere göre sayıları 11 ile 20 arasında değişen çete elemanları kaçırdıkları Katoliklere önce işkence yapmışlar, bıçaklamışlar, dişlerini sökmüşler ve sonra da boğazlarını keserek öldürmüşlerdir. Genellikle İran'ın güvenlik güçlerine karşı giriştiği eylemlerin intikamını almak için gerçekleştirilen bu cinayetler sık sık da eğlence amaçlı olarak gerçekleştirilmiştir. Kasapların tutuklandıktan sonra verdikleri ifadelerin çoğu barda oturup bira içerken "hadi gidip bir Katolik indirelim dedik" diyerek başlamaktadır. Kurbanlarının çoğunun üzerinde 150'ye yakın bıçak darbesi bulunmuştur. Hepsinin boğazları bel kemiklerine kadar kesilmiştir. Murphy, ajanlık yaptığından şüphelendiği protestanları da öldürüp üzerlerinden arabayla geçmekten geri kalmamıştır. Murphy aynı yıl içinde tutuklanacak fakat kendi aleyhine şahitlik yapmayı kabul eden eski bir yoldaşını hapiste kendi elleriyle öldürmeyi başaracaktır. Buna şahit olan başka bir mahkumsa Murphy'nin adamları tarafından kafası kırılarak öldürülecektir.